Çekti.
Çekti. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Evet, başkente hoş geldiniz diyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. İşte başladı programımız Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikteyiz 15.55'e dek. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Ali Serin ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımızda seslerinizi duyalım, sizleri de programımızda görelim istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Afet yeri, yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Başıma gelen benim, aşk oyun ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak, duysun be dağlar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, gurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim.
Saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. 1966 yılında yapılan araştırmalara göre Anadolu'da 35-40 civarı yerleşim yerinde konuşulan, günümüzde artık sadece Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'ün dışında Ordu ve Gümüşhane'nin kırsal alanlarında yaşayan topluluklar tarafından konuşulan bir dili, kuş dili veya bölge insanının adlandırmasıyla ışıklık, yani ıslık dili üzerine konuşacağız. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Hikaye anlatıcısı ve yüksek lisans öğrencisi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi sevgili Zeynep Gülveren bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz diyoruz.
Teşekkür ederim. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum.
Biz de size iyi yıllar diliyoruz.
İyi yıllar diliyorum. Islık dili biliyorsunuz Aralık 4-9 Aralık arasında Güney Kore'de toplanılan UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras toplantısında acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine girdi.
Evet.
Bu süreç içerisinde yaşanılanlardan ve ıslık dilinin tarihsel yani geçmiş arka planından, dil bilimsel yapısından ve kültürel yapısından bahsetmeye çalışacağım size.
Evet, ne güzel. Peki nedir ıslık dili, yani ışıklık, özellikle dağlık alanlarda mı olur?
Kullanım alanı dağlık alanlar. Yani Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısını biliyorsunuz. Evler yerleşim yerleri birbirinden uzak.
Uzak.
Işıklık, ıslıkla iletişim kurma şekli. Hem Türkçe sesleri seslendiriyorsunuz ama Türkçe sesleri, heceleri seslendirirken ıslık dilinde kullanıyorsunuz. Yani ıslık da çalıyorsunuz. Hı hı. İkisini birlikte uyguluyorsunuz.
Aslında zor. Önce evet. Islık çalmayı bilmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Sonra da o dili çözmek gerekiyor. Peki bir sözlüğü var mı? Nasıl anlaşılıyor?
Tam olarak bir sözlüğü yok. Yöre halkı günlük yaşamda kullandıkları kelimeleri Türkçenin 3 konsol ve 3 vokaliyle, yani F, T, F, Ç, K, İ, Ö, Ü sesleriyle Türkçeyi seslendiriyorlar. Aslında Türkçenin güdük eksik bir hali.
Hı hı, anladım. Şimdi tabii siz aynı zamanda yüksek lisans öğrencisisiniz. Dolayısıyla o bölgede uzun süre kaldınız bu konuda araştırma yapmak
evet.
için. Neler dikkatinizi çekti o araştırmalar esnasında?
Öncelikle kendilerini toplumsal ve bireysel kimliklerini ıslık diliyle ifade etmek istiyorlar. İkincisi yaşadıkları...
Hepsi hala edebiliyor mu bunu?
Şöyle söyleyeyim.
Çocuğundan yaşlısına.
Herkes anlıyor ama kullanım oranı günümüzde düşmüş durumda.
Hı hı. Yani, onun için miras listesine
evet,
alınması
onun için
gündemde.
Miras listesinde. Doğan Aksa'nın, dil bilimci Doğan Aksa'nın orada yapmış olduğu bir çalışma var. Anadolu'da ıslık dili ön raporu halinde yayınlanmış 1968 yılında.
Evet.
Onun tespitlerinde yani 40'a yakın köy geçiyor. Ordu'dan Gümüşhane'ye kadar. Günümüzde ise yine aynı bölgede 10 bin kişinin konuşulduğu söyleniyor ama yoğun olarak kullanıldığı ve yaşatılmaya çalıştığı yer Kuşköy.
Hı hı.
Kuşköy'de hemen hemen herkes bu dili anlıyor. Ama kullanım oranı düşmüş durumda.
Kadınlar da anlıyor mu?
Kadınlar da anlıyor, çocuklar da anlıyor.
Isık çalabiliyorlar mı?
Evet, çalabiliyorlar.
Hmm.
Şöyle söyleyeyim, dilin fark edilmesi çok naif bir olayla gerçekleşiyor. 1957'de köy statüsüne geçince Kuşköy, orada mobil şirketi bir okul yaptırmak istiyor. Bu okulu yaptırdıkları zaman işte kameralar, medya mensupları, gazeteciler gidiyor. Orada insanların hani çaldıkları ıslığın farklı olduğunu fark ediyorlar.
Ne gibi farklılıklar var?
Tonlama şekli işte... Yani normalde hani yaparız ya bravo diye şeklinde çalışırız. Hı hı. Öyle bir şey değil.
Hı.
Resmen konuştuklarını fark ediyorlar ve oraya ilk önce yurt dışından araştırmacılar geliyor. Fransa'dan. Ondan sonra onları şu anda Profesör Doktor Özcan Başkan eşlik ediyor İstanbul Üniversitesi'nde. Daha sonra ise Doğan Aksan giriyor.
Hı hı.
Ve o dille ilgili araştırmalar yapıyorlar. Günümüzde biraz popüler olması 1994 yılında Japonya'dan bir araştırma ekibinin gelmesi ve orada belgesel çekmesiyle oluyor. Bu belgeselden sonra biraz Japonların da fikir vermesiyle bir festival düzenlemeye karar veriyorlar.
Islık Festivali.
Evet, Islık Dili Festivali. Bu festival dolayısıyla her dönem Haziran ayında yapıyorlar. Haziran ayında bir popülerleşme var. Yani çeşitli televizyon programlarına çıkıyorlar. İşte magazinsel, magazinsel olmayan haberlere konu oluyorlar. Ama onun dışında bir de tanıtım günlerinde Kuş Dilini Yaşatma Derneği var.
Hı-hı.
Bu dernekte... faaliyetleri var. İşte Giresun tanıtım günleri oluyor İstanbul'da, Ankara'da. Bunun dışında yapılan bir şey yok. Şimdi günümüzde bu UNESCO ile birlikte, UNESCO sürecinden de öte
evet.
şimdi bir eğitim öğretim çalışması var.
Kime veriliyor bu eğitim öğretim?
Bu ıslık dili festivalinde birinci olan Orhan Civelek var. Orhan Civelek Kuşköy'de Halk Eğitim Merkezi'nde.
Neyle birinci oluyor? Şimdi herkes konuşuyor bu ıslık dilini. Orhan Civelek ne yapmış da birinci olmuş?
Özür diliyorum. Islık dili yarışması düzenleniyor her sene festivalde.
Evet.
Bu festivalin sonucunda yarışmada birinci olan Orhan Civelek eğitici olarak seçiliyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi'nde Orhan Bey'in ıslık dili öğrenmek isteyen çocuklara dili öğretmesini istiyor. O da öğretiyor. Onunla yakın bir mezunu var şu anda. Bu şekilde korumaya ve yaşatmaya çalışıyorlar.
Ne güzel. Peki siz orada kaldığınız süre içerisinde neler gözlemlediniz? Yaptığınız araştırmalarda kimlerle konuştunuz? Neler söylediler onlar?
İlk önce Görele'de bir kadınlar pazarı kuruluyor. Yani bir pazar ama daha çok kadınların satış yaptığı, alışveriş yaptığı bir pazar. Orada biraz insanlarla konuşma fırsatı buldum. Çok ilginç, hani başımdan geçen bir hikayeyi anlatayım.
Evet, lütfen.
Yaşlı kültürel danışman diyoruz ya da kaynak kişi diyoruz. Kaynak kişi bir bayanla sohbet ederken benden hani ses kayıt cihazımı ve kameramı kapatmamı istedi. Neden dedim, sana bir şey anlatacağım ama hocalarına bahsetme dedi. Tabii dedim, kapattım. Bizim köyde dedi, kendisi Kuşköy'de yaşamıyor. Kuşköy'ün civarındaki köylerde de ıslık dili biliniyor ve konuşuluyor. İki çoban ineklerini, teyzenin deyimiyle mallarını kaybetmişler. Hı hı. İşte nerede, şurada mı, oraya baktın mı diye konuşurken birbirlerine küfretmişler.
Teyze de bunu anlamış.
Yani onlar fark etmedi ama ben dedi, hani onların ne söylediklerini anladım.
Evet.
Yani ıslık diliyle dediğim gibi her şeyi konuşup anlayabiliyorlar.
Sadece o zaman gündelik hayatta kullandıkları kelimeleri mi anlıyorlar? Yoksa ya, bir sözlüğü yok dediniz.
Bir sözlüğü yok. Gündelik hayatta aşina oldukları kelimeleri kullanıyorlar ama yeni bir kelime öğrendikleri zaman kullanım alanlarına ekleyebiliyorlar. Bir proje sonucu Android telefonlarda ıslık dili sözlüğü oluşturuldu.
Evet.
Yani köylülerin kullandığı dışında bir sözlük. Mesela onu incelerseniz, telefonlarınızı aplikasyonu indirirseniz işte bugün ne giysem.
Biz de öğrenebiliriz.
Sadece oradaki kelimeleri aşina olabilirsiniz. Evet. Bugün ne giysem, işte bu sabah bana çaya gel ya da ağız, abi gibi kelimeler bir 250 kelimelik sanırım bir sözlük oluşturmuşlar. Yani yok derken en ama hani elektronik ortamda bir sözlük.
Ama beceri gerektiren bir konuşma bence. Önce ıslık çalmayı bileceksiniz. Sonra da bunu sözcüklerle
ya şöyle söyleyeceksiniz. Eğer ıslık çalabiliyorsanız 6 ay içerisinde konuşabilirsiniz.
Siz öğrendiniz mi oradayken?
Ben ıslık çalamıyorum.
İşte sıkıntı orada.
Ama anlamanız en az 1-2 yıl köyde vakit geçirmenize bağlı.
Siz orada kaldığınız süre içerisinde anlamaya çalıştınız ama hepsini anlayamadınız
herhalde. Yine şöyle bir anekdot konuşuyorum. Konuşurken hani bazı kelimeleri köyün içerisinde telaffuz etmelerini istedim. Köyün ortasından Çanakçı Deresi geçiyor. Yani Göreli Deresi olarak da biliyorlar.
Evet.
Çanakçı Deresi'nin karşı tarafında köyün merkezi var. Benim görüşme yaptığım kişi öbür taraftaydı. Konuşuyoruz, konuşurken birkaç bir şey çalmasını istedim. Hani ıslık çalmasını istedim. İşte Zeynep bize geldi. Bu akşam çay içecek gibi bir cümle kurdu ve çaldı. Birden gayri ihtiyar karşı taraftan tamam tamam olur diye cevap geldi.
Orada bir Zeynep vardı. Öyle mi? Kim ya, cevap verdi?
Kimin cevap verdiğini bilmiyoruz. Ama çalanın ses tonundan erkek olduğu anlaşılabiliyor.
Öyle mi? Erkek ya da kadın olduğunu da anlaşılabiliyor.
Yani şöyle söyleyeyim. Islık çalmanın iki şekli var. Biri eli parmakları ağza sokarak. Biri ise yöre halkının dil devirme dediği şekilde dili çeşitli şekillere sokarak
peki,
çalıyorlar.
Peki ne kadar uzaklığa ulaşabiliyor bu işte gerek parmakla olsun gerek dili devirerek çalınması?
Dili devirerek çalma genellikle kadınlar arasında ve yakın mesafede kullanılıyor. Parmak kullanılarak çalınma daha uzak mesafe. Yani Doğan Aksa'nın tespiti 1,5 kilometreye kadar bir mesafe.
Evet.
arasında parmak kullanarak daha uzak mesafelere çalabiliyorsunuz ve erkekler genellikle parmak kullanarak çalıyorlar.
Evet. Peki bizde sadece Karadeniz bölgesine has mı, yoksa başka dağlık bölgelerimizde, örneğin doğuya çıktığımız bölgelerde de görebiliyor muyuz bu dili?
Doğru telaffuz edemeyebilirim. Fransız bir ses mühendisi Julien Mayer, onun yapmış olduğu bir çalışma var ve internette görebilirsiniz. Bir blog var. Yani ben Fransızca bilmediğim için tercümelerden bildiğim kadarıyla Doğu Anadolu'da olduğunu tespit ettiğini söylemiş. Fakat bu benim tahmin ettiğim Gümüşhane civarı, Gümüşhane'nin dağlık bölgeleri olabilir. Yani tam bir harita çizmek gerekirse Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu.
Dünyada örnekleri var mı?
Yine Jean Mayer'in söylediğine göre 60-70 tane yerde var. Fakat ilk bilinen yerler Türkiye ile birlikte 3 yer, 3 bölge.
Evet. Şimdi o üç bölgedeki ıslık dili bir diğer ismiyle ışıklık, UNESCO tarafından acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine alındı ve dolayısıyla işte orada da bu dil yine genç nesillere, orada yaşayanlara ya da isteklilerine, gönüllülerine öğretilmeye çalışılıyor.
Evet.
Peki sizin araştırmanızı yaptınız, tez konunuz ne zaman bitecek, ne zaman teslim edeceksiniz?
Bu yani yaz dönemi gelmeden teslim edeceğim.
Evet. Size bu çalışma için biz de teşekkür ediyoruz. Çünkü dinleyicilerimizi de bu konuda aydınlattınız. Umarız tezinizin de sonucunu, güzelliğini alırsınız,
çok
görürsünüz diyelim.
Çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiniz.
Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, hikaye anlatıcısı ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi sevgili Zeynep Gülveren bizimle birlikteydi. Islık dilini, yani ışıklık dili üzerine konuştuk kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Başka bir hikaye var gözlerimizde. Yarım kalmış hep defterlerimizde. Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım. Bir el verdin şimdi o el tam yüreğimde. Ne olur ne olur o gözlerin hiç kısılmasın. Bakmasın yanı başındayım. Delirmiş olsam da ben sende saklıyım. O zamandayım şimdiyim sendeyim. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başım her kuşunda kana karışır. Aşkı kimse bilmez. Kimse bilmez, bilmesi de gerekmez. İğne atsam yere düşer bu kalbimiz. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başım her kurşunda sana karışır. Aşktır kimse bilmez, kimse bilmez. Bilmesi de gerekmez. İğne atsam yere düşer. Temiz. Başka bir hikaye var gözlerimizde. Yarım kalmış hep defterlerimizde. Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamışsın. mısın? Bir bak mısın? Yanı başındayım. Delirmiş olsam da ben sende saklıyım. O zamandayım, şimdiyim, sendeyim. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başımı her kuşunda kana karışır. Aşkı kimse bilmez, kimse bilmez. Bilmesi de gerekmez. Yine atsam yere düşer bu kalp temiz. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başımı her kuşunda sana karışır. Atsam yere düşer bu kalp temiz. Yastığıma terin düşmüş, bir damlası durur. Başımı her kurşunda kana karışır. Aşkı kimse bilmez, kimse bilmez. Bilmesi de gelmez. Yine atsam sana düşer kalbim temiz.
Dünden kalanlar.
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. 2018'in ilk programında.
İlk programındayız.
Evet, evet, hoş geldiniz.
Merhabalar,
mutlu yıllar diliyoruz.
Ben de hem size hem dinleyicilerimizin hepsine mutlu yıllar diliyorum.
Teşekkür
ediyoruz. İnşallah huzurlu, güzel bir yıl olur.
Evet, umarız öyle olsun. Hatta 2018 yılı Nisan ayında yerli otomobille ilgili daha sevindirici haberler duyacağız belki.
İnşallah.
Çünkü bununla
inşallah
ilgili haberlerin netleşeceğini biliyoruz ama biz şimdi 2018 yılındaki bu yerli otomobille değil, ülkemizin ilk yerli seri otomobilinden söz
evet
edelim istedik. Anadolu'dan söz edelim istedik. İlk
evet
yerli otomobilimiz aslında devrimden biraz daha önceye dayanıyor galiba, değil mi?
Evet, yani çıkışı itibariyle, seri üretime geçişi itibariyle değil ama
evet
başlangıç hikayesi aslında devrim diyebiliyoruz ama Anadolu daha öncesinde
evet
girişimler başlanıyor. Tabii bürokrasi hantal her zaman olduğu gibi, o yüzden daha geçe kalıyor. İşte şu anda konuştuğumuz üzere 67'nin Ocak ayında ilk seri üretime geçiyor. Şimdi nasıl 60'larda Koç aslında Ford markasının daha öncesinde Oto Koç diye bayiliğini almış ve burada kamyonet özellikle üretiyor. Onlar ilk yerli araba üretelim diye zaten bir girişimde bulunuyorlar 1960'larda. Hatta Ford fabrikasına gidip oradaki araba sürecini de inceliyorlar, nasıl yaparız diye. Fakat şimdi 1960'ların Türkiye'sini düşünün. Yani hem işte zaten devrim arabasının verilmesinin sebebi de devrimin olmasından kaynaklanıyor.
Hı
hı. Bir şekilde çok gerçekten fazla araba yok. Olanların pek çoğu Amerikan arabası. Ve zaten araba satacak kişi sayısı da çok fazla değil. Dolayısıyla Henry Ford fabrikasına gittiklerinde gördükleri manzara, bir otomobile saç karoserli bir sistem yaptıklarında çok yüksek bir maliyeti olacak.
Evet.
O yüksek maliyet yaklaşık 4000 lira civarında bir maliyet. O zaman bir otomobil alabiliyorsunuz. Kalıbını dökmek 4000 lira civarında. Siz bitmiş arabayı 4000 alıyorsunuz. Dolayısıyla daha üzerine bunun başka masraflar da girecek. 4000 liradan fazla olursa rekabet şansı yok Türk piyasasında. Zaten yaklaşık 3000-4000 civarında satılabileceği hani düşünülüyor araba piyasası itibariyle. Diyorlar ki yani bu çok pahalıya mal olacak. Kalıbını çıkarmak, üzerine daha bunun işlemi olacak, işçi maliyetleri falan. Yani astarı yüzünden pahalıya gelecek. Girdiğimize değmez böyle bir üretme. Artık yani neredeyse rafa kaldırıyorlar bu projeyi. Tam
derken,
böyle derken aynen bir Ford diyorum ya, şeyine yedek parçalarını falan da satıyorlar. otokoça bir araç geliyor ve yedek parça almak istiyor. Yedek parça almaya gelen o araca bir bakıyorlar, saç karoserli değil. Özellikle de Behnam Nahum diye otomotiv başkanı var orada, koç grubunun. O bakıyor, dikkatini çekiyor. Diyor ki yani bu fiberglass başka bir madde. Onun fiberglass olduğunu öğreniyor ve daha uygun olduğunu öğreniyor fiyatının. Daha sonrasında hemen girişimlere başlıyorlar ve İngiltere'ye 1964'lerde Reliant firmasıyla görüşmeye gidiyorlar. Bu fiberglass'ı üreten firmayla görüşmeye gidiyorlar. Hatta öncesinde İsrailli bir grupla anlaşıyorlar ama bakıyorlar çok iptidai yöntemlerle üretiyorlar onlar. Çok yeni değil. Çok uzun süre onlarla işbirliği yapamayacaklarını anlayınca doğrudan İngiltere'deki firmayla görüşmeye gidiyorlar. Dolayısıyla oradaki firmayla anlaşıyorlar. Ve hakikaten Türk piyasasında orta sınıfın alabileceği bir fiyat maliyeti çıkıyor. Böyle olunca seri üretime geçebileceklerini düşünüyorlar. Yani devrim de aslında olsaydı, devrim arabası da. Hatta o zaman onlar da mesela Anadolu koyalım diye adını düşünmüşler. Hı hı. Eğer olmuş olsaydı mesela büyük ihtimalle o da seri üretime geçecekti. Ama işte benzini konulmadı, her neyse yani orada ne artık olduysa, hı hı, bir şekilde devrim arabası kalıyor proje olarak. Anadolu dolayısıyla böylece başlamış oluyor. Gene de yani bütün bunlara rağmen işte orta sınıfın alabileceği şöyle bir araba falan diye öne sürmelerine rağmen projeyi makine kimyadan mesela destek alamıyorlar o dönemde, onay alamıyorlar falan. Sonrasında diyorlar ki yani 30 bin lirayı maliyeti geçmeyecek şekilde ve hani bu şartlarda, hı hı, yapacaksanız yapın. Onlar da kabul ediyorlar ve böylece.
Geçmiyor mu maliyeti 30'u?
Evet, evet. İlk başlangıç fiyatı 26 bin küsür.
Evet.
Dolayısıyla gerçekten o dönem için bakıldığında orta sınıfa hizmet edebilecek bir araç ve bayağı da tutuluyor o dönem için. Ve dolayısıyla böylece seri üretime başlamadan evvel ilk prototipini İngiltere'de tasarlıyor firmalar. Oradaki bir tasarım firması, hı hı, tasarlıyor. Ve İngiltere'den buraya 63 saatte geliyor araç. İlk prototipini sanayiciler falan görünce ikna da oluyorlar. İlk başta çünkü özellikle daha sonrasında bile hatta hep bizde bu olay var maalesef. İthal araba gelsin ki aracılar para kazansın diye, evet, düşünenler var ya, yerli imalata dolayısıyla hep karşılar. Hala da mesela aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Bakın hala bir yerli aracımız yok. Hani destek anlamında, evet, hala çok böyle hükümet destekliyor. Bir şekilde öyle ama özel olarak baktığımızda hani Renault olsun, Ford olsun, bunların hiçbirisi, evet, Türkiye'de üretiliyor gibi demeyelim. Hı-hı. Yani çünkü bütün malzemeleri yurt dışından geliyor. Biz şimdi yerli araç gibi düşünüyoruz onları, evet, ama değil aslında. Dolayısıyla, hı-hı, Anadolu her şeyiyle ilk başta yerli diye düşünülüyor. Gene orada da
ismi nasıl çıkıyor ortaya?
İsmini de söyleyelim, evet. İşte dediğim gibi araç gelince, ikna olunca başlıyorlar. Yoğun bir çalışmayla başlıyorlar ve sonrasında diyorlar ki halk karar versin. Bu halkın arabası olacak çünkü. Ağırlıklı olarak orta sınıfa yönelik düşündükleri için. 86 bin isim geliyor. Öneri geliyor. Bunların arasında en çok Vehbi Koç'un isimlerinin kısaltması olan Veko. Hı hı. Yine Anadolu'nun daha önce de çünkü dediğim gibi Anadolu veya Anadolu ismi düşünülmüştü. Gene onlar öne çıkıyor. Koç grubu da şöyle düşünüyor. Yani hem kolay söylensin Veko, hani ve hani çok fazla kolay söylenen bir şey değil. Hem yakın olsun, samimi gelsin, sıcak bir ismi olsun. Anadolu biraz daha uzun geliyor. Anadolu koyalım, kısaltalım. Hani söyleniş tarzı itibariyle de. Dolayısıyla Anadolu ismiyle A1 modeli ilk olarak çıkıyor. Yaklaşık 1700 civarında üretiliyor. İkinci sene bu katlayarak devam ediyor. Hmm. Gerçekten de orta sınıfa hitap ettiği için ki sonrasında fabrikanın içerisinde mal taşımak için bir tane Anadolu yarısından kesip kamyonete dönüştürmüşler. Bunu Behnam Nahum'un oğlu görüyor, diyor ki, pardon, kendisi görüyor, diyor ki yani çok iyi fikir, biz bunu niye kamyonet yapmıyoruz ki Anadolu'nun, evet yani ilk yerli seri üretim ama hem araç olarak hem de kamyonet olarak aslında sosyal hayata da çok katkısı var. Çünkü küçük esnaf, yerli esnaf özellikle meyvesini pazara taşırken, ne bileyim işte bir yerden bir yere yük taşırken çok kişiye hizmet etmiş o anlamda. Evet, ve evet, ekonomik bir hareketlilik getirmiş. Yani pek çok esnafın işini kolaylaştırmış. O anlamda belki yerli üretim anlamında bir katkısı olmakla birlikte bir de böyle ekonomiye sosyal anlamda da bir katkısı var. Bir de biraz bizim tevellüt ortaya çıkacak ama bizim yaşta olanların hepsinin çocukluğuyla ilgili anıları
pek
vardır.
Pek çok anısı
yani
var değil mi?
Birçok kişinin gerçekten düğün arabası olmuştur. Birçok kişinin
hemen bir sokakta
ailesinde,
mutlaka,
evet, mutlaka bir vardır.
Anadolu görünürdür.
Hala bile tutkunları aynen, evet, hani bir takım araçlar böyle koleksiyoncular biriktirirler ya da grupları vardır. Anadolu'da öyle aslına bakarsanız.
Evet, günümüzde klasik,
klasik araçlardan bir tanesi ki dünya klasik otomobiller sıralamasında da iki modeliyle girmiş durumdadır. Yani
öyle
klasik
mi?
Modeller olarak.
Evet, şimdi tabii zaman ilerledikçe yeni modelleri de çıktı piyasaya, dolayısıyla onlar da uzun süre piyasada kaldılar.
Evet, evet. Yani hatta şöyle diyeyim, bir tanesi Paris rallisine katılıyor.
Hı hı.
Yani o dönemde ralliye katılacak bir Türk otomobili ki adı da STC. Yani Süper Türk otomobili gibi kar hani.
Evet.
Dolayısıyla Süper Turkish Car şeklinde. Ama rally tarzı araç, tabii spor tarzı araç biraz daha pahalı olduğu için iç piyasada çok fazla tutunamıyor. Ama bir rally modeli de
böylece
var.
Böylece de tarihe geçtik ilk rally oto.
Evet. Evet, evet. Bir de böcek modeli var. Onu da biraz önce bahsettiğim Behnam Nahum'un oğlu Jan Nahum keşfediyor. Kendisi çiziyor. Mesela biz böcek modelini falan çok sonra başka markalarda duyduk. Küçük modeller böyle gördük ama sonrasında başarılı olup proje başka arabalar tarafından devam ettirilse bile mesela o dönemde çok tutmuyor. Hı-hı. Çünkü küçük böyle daha farklı bir tasarımı var onun. Hı-hı. Hakikaten burada görebileceğiniz gibi farklı,
evet,
bir tasarımı var.
Evet.
Yani çok küçük, 200 civarında bir
açık
model.
Açık mı onun etrafı?
Evet, evet, evet, aynen öyle. Yani şöyle anlatıyor kendisi. Diyor ki tasarımını Ulus'taki evde yaptım. Neler isteniyor? Mesela tekerlekleri olsun, camları, bir de kaputu. Yani kolay girip çıkmak için kapıları olmasın. Sonrasında, hı-hı, Jeep modellerinde mesela,
evet,
bunu gördük özellikle. Dolayısıyla o gün için benzeri olmayan böyle bir araba tasarımı yapıyor. Çok fazla Türkiye'de tutunmuyor ama sonrasında başka dediğim gibi modellemeler, hı hı, yapılarak biraz daha üzerinde oynayarak dünyada kullanılıyor. Hatta TRT dış çekimleri için çok uygun buluyor bu aracı. TRT alıyor mesela bundan. Böyle ilginç bir tarafı var. Ve bir taraftan da şöyle hani ilk üretilen araç A1 aracı, iki kapılı, sonrasında dört kapılı, sonrasında işte station wagon tarzı falan diye böyle hani aile tipi, hı-hı, farklı farklı, hı-hı, modeller, işte bahsettiğim gibi,
evet,
kamyonet. Hatta 84 yılında tamamen artık üretimi kalkıyor bu anlamda. Fakat kamyonet modelini hala mesela bir yerlerde görebilirsiniz.
Evet.
O anlamda.
Hala o eski Anadolu'ları da görebiliyoruz işte.
Evet,
az önce,
evet,
de,
evet,
bahsettiğimiz gibi tutkunları,
evet,
onu hala kullanmaya
çünkü
devam
ediyorlar.
Çünkü yedek
parçası çok ucuz. Diğer araçlara göre mesela paslanmıyor. Yaması kolay yapılıyor.
Evet.
Tabii o dönemde şöyle bir şey, çok belki dinleyicilerimiz de duyduğu bir şey söyleyeceğim. İşte inekler bile, eşekler bile samanını yiyor falan filan gibi hani çok,
evet,
uyduruk bilmem ne gibi böyle olumsuz maalesef bir takım reklamlar da yapılıyor. İyi reklam kampanyası yapmaya çalışıyor Koç grubu ama buna rağmen çok olumsuz reklamları da yapılıyor.
Ama
işte
o şartlarda
biraz önce
yapılabilecek.
O da neden kaynaklanıyor? Bir yerde yokuştan inerken İstanbul'da bir Anadolu kaza yapıyor. Yanında da bir af buyurun eşek arabası var.
Hı hı.
İkisini aynı kareye bir gazeteci denk getirip böyle bir haber yapıyor. Yani eşekler bile görünce ağzı sulandı falan gibi bir haber yapınca bu tiyatrolara kadar konu oluyor. Ve Koç çok üzülüyor tabii. Hani biz bu,
evet,
kadar emek verdik, bu kadar teknolojiler getirdik, yine de iyi bir şey. Biraz önce sebeplerini,
evet,
anlattım neden böyle bir yol seçtiklerini.
Hı hı.
Ona rağmen hani,
evet,
dolayısıyla hani İlk başta olumsuzluklar olsa bile halk tarafından tutulunca Anadolu hem Türkiye'de hem de biraz önce bahsettiğim gibi dünyanın iki modeliyle klasik arabalar koleksiyonuna girince bizim anılarımızda, çocukluk anılarımızda, evet, ve halbuki Türk araba tarihinde önemli bir yer ediniyor.
Edindi. Hatta 1968 yılında Görücü'ye bile çıktı. Yurt dışına, evet, bile tanıtıldı.
Evet, evet. İngiltere'de fuara, evet, katıldı. Hı-hı. Aynen öyle. Yani devam edilseydi belki de şimdi çok daha teknolojik anlamda gelişmiş bir modelini kullanmış olabilirdik.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ne güzel anlattınız. O günlere geri döndük çocukluğumuza. Evet. Umuyor ve diliyoruz ki şimdi de 2018 yılı Nisan ayında yerli otomobille ilgili yeni...
Evet, başlayacaklar. Sanıyorum, evet, 2023 projesi olarak da devam edilecek
devam
ona.
Edilecek. Belki tarihte yine onlar da konuşulmaya, evet, devam edecek.
Elektrikli olacağı için farklı bir şey olacak. Evet. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Gülün Karabağ yine birlikte olacağız haftaya.
Ben teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar iyi yıllar.
Teşekkürler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'a tekrar teşekkür ediyoruz.
Çok özledim seni, bir bilsen ah, bir görsen sonbaharlarım gelir, o yaprak hiç düşmez, hepsi bitti, hepsi bitti. Hepsi kaybolan günlerdi. Bir yalnız sen, bir yalnız ben. Bizi ne nasıl tüketti ki? Belki unuturuz onu, tüm Kasım'dan kalma çiçekler gibi. Arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu, kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün, yine yazı bekleriz. Çiçekler gibi arasına koyarız şarkı yazdığımız kırık hayaller saklı defterin. Belki de saklarız onu, kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır İçimizdeki
bekleriz.
Keşke daha zamanımız olsaydı da dinleyebilseydik, değil mi sevgili dinleyenlerimiz? Ne kadar güzeldi, insana huzur veren bir flüt sesiydi. Flüt sanatçısı Burak Beşir'e merhaba diyeceğiz şimdi. Game of Thrones Player Piano versiyonunda yer alan, Oscar töreninde çalan tek Türk olan Hollywood'un yaratıcı ismi. Flüt sanatçısı Sayın Burak Beşir, Global Music Awards'ta Gümüş Üstün Başarı madalyası kazandı. Beşir ödülü Haziran ayında çıkardığı Passion adlı flüt piyano albümüyle en iyi albüm ve en iyi enstrümantal solo kategorisinde aldı. Şimdi kendisi telefon hattımızda, Los Angeles'tan müzisyen Sayın Burak Beşir'e merhaba diyoruz. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, merhaba. Nasılsınız?
Alo?
Alo, sesim geliyor mu?
Alo?
Merhaba efendim.
Merhaba, alo. Merhaba efendim. Sesiniz derinden geliyor. Öncelikle tabii saatlerimiz o kadar farklı ki orada gecenin bu saatinde biz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun.
Ben çok çok teşekkür ederim. Yani evet, çok uzak olduğu için biraz zor oluyor böyle telefon bağlantısı, ama herhalde yapabileceğiz röportajınızı.
Evet, ama sesiniz çok iyi geliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Burak Beşir, bize birazcık önce kendinizden söz edin. Ondan sonra da bu ödüllerden bahsedelim lütfen.
Tamam, ben 1976 Kıbrıs Lefkoşa doğumlu Burak Beşir. Ondan sonra müzik hayatımı Ankara Devlet Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda Ankara'da tamamlayıp belli bir süre sonra Skoçya Kraliyet Akademisi'nde master'ımı yapıp ondan sonra İstanbul Devlet Opera Balesi'nde ve Borusan Filarmoni Orkestrası'nda 6 yıl çalıştıktan sonra hayatıma yeni bir kariyer açıp bestecilik üzerine Boston Berklee College of Music'e devam ettim ve şu an Los Angeles film müzikleri üzerine Los Angeles'ta besteler yapıyorum, yani film müzikleri.
Ne güzel. Tabii ki bu besteler, bu çalışmalar sizi ödüle getirdi. Haklı gurur yaşadınız, yaşattınız ülkemize de. Öncelikle sizi kutluyoruz efendim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yani tabii buyurun.
Evet, bu süreci dinleyelim bir de sizden.
Ödül kısmını mı?
Evet, lütfen.
Ya ödül kısmı tabii passion çok özene bezene yaptığımız bir proje. Burada benim kendi bestemden ve kendi aranjmanlarımdan artı bir de flüt repertuarının master dediğimiz çok değerli klasik klasik müziğin vermiş olduğu en değerli eserlerden ve bir de romantik Astor Piazzolla'nın bestecimiz Astor Piazzolla'nın vermiş olduğu o derin tango müziklerinin ve romantik ve klasik müziğin bir güzel bir çalışmasıdır Passion. Ve bu iki bazen bir flüt piyano bazen iki flüt piyano hatta ikinci flüt burada emekli Los Angeles Philharmonic Orkestrası'nın emekli olan Jim Walker hatta 800'den fazla film müziğinde ilk aranan kişi çalan Titanic müziğinin de solosunu atan solosunu çalan bir kendi çok sevdiğim bir nasıl diyeyim kendimin de çok sevdiği bir flüt sanatçısı da benim konser albümümde yer almıştır ve hakikaten bilmiyorum dinleyebildiniz mi çok romantik tango ve flüt master pislerinin, master eserlerinin çok değerli olduğu bir albüm.
Evet, bir küçücük bölümü dinledik, dinleyicilerimize de dinlettik. Hatta keşke vaktimiz olsaydı daha uzun dinleyebilseydik diye girdim zaten.
Evet, yani şu an bu Amerika'nın ve daha doğrusu bütün dünyada belli işte internetten ve şey üzerinden satılan bir albüm.
Evet.
Yani Amazon'da, iTunes'da.
Ne güzel. Peki güzel. Birazcık da film müziklerinden söz edelim. Film müzikleri derken özellikle Game of Thrones'un müziklerinden bahsedelim.
Game of Thrones'un sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Game of Thrones müziği Player Piano projesi üzerine YouTube için yapılmış bir proje. Yani orada da hem çok enteresandır hem kendi şey olarak yani sesimi kullanarak söylemişimdir. Hem orada farklı etnik müzikler için kullandığımız bazı enstrümantal enstrümanlar var. Mesela duduk, kena flüt ve daha farklı enstrümanları da kullanarak güzel bir proje oldu. Ama tam olarak orada aslında ben kendim flüt çalmıyorum. Ben orada farklı enstrümanlar çalıyorum. Yani klasik müzik enstrümanı kullanmıyorum. Orada duduk, kena flüt ve etnik enstrüman dediğimiz daha yöresel, epik enstrümanlar kullanıyorum.
Evet. Ve tüm bunlar da sizi başarıdan başarıya götürüyor, ödüller getiriyor.
Evet, yani biraz öyle oluyor.
Ne güzel, ne mutlu.
Tabii. Sağ olun.
Evet, peki konserler de var tabii ki belki ama Türkiye'ye de gelecek misiniz?
İnşallah Türkiye'ye de en kısa zamanda projelerimiz var ve o projeleri değerlendirip yaza doğru orada güzel konserler vereceğiz inşallah.
Evet, tabii ki bunların arkası da gelecektir. Yeni çalışmalarınız var mı Sayın Burak Beşir?
Tabii ben şu an sürekli olarak kendi stüdyomda Japonya'ya özellikle video game, video oyunlarının müziklerinin enstrümanlarını çalıyorum, gönderiyorum. Ve bunlardan bu projelerimiz var. Artı hala film müzik üzerine burada ben biliyorsunuz kayıtlar yapıp yolluyorum ve değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi de işte Hallmark TV için ve daha farklı müzikler, daha farklı kanallarla yaptığım projeler.
Artık ne güzel. O zaman bu yeni projelerinde size ödüller getirmesi dileğiyle, yeni çalışmalarınızı da yine buradan duyurmak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte bizlerle birlikte olduğunuz için, Hayatın Seslerine katıldığınız için başkentten Los Angeles'a selamlar Sayın Burak Beşir. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.